Nesin tarla başındaki pansiyona taşınalı 10 gün geçtiği halde Nazan hala görünürlerde yoktu. Niçin, hasta mıydı acaba? Değildi. Pencerenin kafesi gerisinde oturmuş, dar sokağa lapa lapa yağan kara bakarak dertli dertli ağlıyordu. Haldun ne yapıyordu acaba? Annesizliğe alışmış mıydı? Yoksa gözleri yolda annesinin gelmesini mi bekliyordu? Herhalde haminnesi bahara gelecek evladım diye teselli ediyordu belki de. Şu kış, bilhassa geceleri, çok daha korkunç olan kış, çıkıverse de bahar gelse, ortalık ısınsa, bir gün ama herhalde güneşli bir gün telgraf alsa, telgrafta tel havalesiyle şu kadar para yolladım, acele gel, oğlun seni bekliyor filan dense, parayı alır almaz teyzesine veda edip hemen yola çıksa. Aklına teyzesi gelince içine bir sıkıntıdır bastı. Tutturmuştu bir yüzük. Saat yüzüğünü, birkaç tane makine alalım. Kocandan hayır yok, deliliği bırak. Aldıracak olsa ne diye boşayıp göndersin de? İçini çekti. Yaşlandı yaşlanalı, büsbütün çenesi düşen teyzesine öyle doymuştu ki, hayırlısıyla evine, kocasına, çocuğuna kavuşursa ne İstanbul'u ne de teyzesini arayacaktı. Evine, yerine dört elle sarılacak, kaynanasının, sevgili kaynanasının değerini bilecek, isterse dünyanın en ağır hakaretini yapsın, aldırmayacaktı. Hem niçin yapsındı? Yapacak olsa boşandıktan sonra oğlunu yola getirmek için çırpınır mıydı? Gözlerinin yaşını avuçlarının içiyle sildi. Bıkmış, usanmıştı. Şu daracık sokaklardan, dedikoducu komşular, pala bıyıklı, bol paçalı Külhan beylerinden, ille de Sami'den. Sami'yi hatırlayınca yüreği hop etti. Ne sırnaşık, ne yapışkan adamdı ya Rabbi. Ne durdan anlıyordu, ne oturdan. Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Ben buraya geçici geldim. İlkbaharda tekrar evime, kocama döneceğim. Sonra düşünün ki Nesrin'in sevgilisisiniz. Kızcağızın kulağına giderse ne kadar üzülür dediği, yalvardığı halde Nesrin'i zerre kadar sevmediğini ileri sürerek ayağını mahalleden çekmiyordu. Mahallede ise dedikodu şahlanmıştı. Boyuna teyzesinin kulağı bükülüyor, zamparınıza söyleyin, mahalleden ayağını çeksin, sonra ayağını kırarız diye tehditler savruluyordu. Zaman zaman pencerenin önden öfkeyle geçen mahalleli kopukların kafese nasıl ters ters baktıklarını içi titreyerek görüyordu. Teyzesi, senin yüzünden başımı belaya sokup mahalleliyle kötü olamam diyordu. Ya dediğimi dinler, makinelerin alınmasına razı olursun ya da defolup gidersin evimden dememişti henüz ama diyecekti bir gün elbette. O zaman ne yapacağını günler gecelerce düşündü. Nesrin yeni pansiyona taşınınca birlikte oturmayı teklif etmişti ama işine gelmiyordu. Bahara kadar bekleyecek, zehir olsa yutacaktı. Mahallede herhangi bir rezalete meydan vermemek için evden dışarı çıkmıyor, Sami gelip pencereyi vursa cevap vermiyordu. Ama Nesrin'i de çok göreceği gelmişti. Yeni adresini bilse mektup yazacak, çağıracaktı. Bu da tehlikeli olabilirdi. Nesrin'in geldiği sıra Sami de çıkıverirse ya, o zaman durumu nasıl izah ederdi? Sami, sen düşün demişti. Kafamı kızdırırsan, evet sevişiyorum der, işin içinden çıkarım. Dalmıştı. Bir ara kafesin önünde beliren Nesrin'e dikkat etti. Aa, sahiden oydu. Sedirden atladı, gitti kapıyı açtı. Nesrin, kurşuni mantosu içinde ufalmış elleri, yüzü soğuktan mosmor kesilmişti. Dargın dargın, aşk olsun, dedi. Bu kadar zamandır arayıp sormadın. Arkadaşlığımız var ayol. Hastalıktan göz açamıyorum. İnsan öldü mü kaldı mı diye gelir de arar. Haklıydı. Yerden göğe kadar haklıydı. Boynuna sarıldı. Haklısın kardeş. Yerden göğe kadar haklısın ama çektiklerimi bir bilsen. Ne oldu? Yeni bir şey mi? Değil. Bildiklerin ama teyzemin dırdırından bıktım, usandım. Haydi odaya girelim. Bak mosmor olmuşsun. Nesrin'i gene bir gıcıktır tutmuştu. Pembe mendilinin içine boğula boğula öksürerek odaya girdi. Kendini sedire bıraktı. Nazan endişeyle bakıyor, yüreği parçalanıyordu. Nesrin mendilinin içine iri iri bir parça kanlı balgam çıkardıktan sonra rahatladı. Soluyordu. Şakakları terlemişti. Soğuk bir ter. Günlerdir yatıyorum diye devam etti. İşe de gidemedim. O Sami Alçağ'ın da aradığı yok. Gene gizli kapaklı bir şeylerle meşgul gibi geliyor bana. Nazan merakla sordu. Nasıl yani? Bilmem ki. Ne iş yaptığına, nereden para kazandığını aklım ermez ki. Bir bakarsın, 2 dirhem bir çekirdek. Burun kaftağında. Bir de bakarsın, zibidiye dönmüş. Zibidiye döndü mü gelir beni bulur. Tabii, derdi zoru para, bucak bucak kaçtığı zamanlar. Derim ki, kendi kendime, şu it para için gelirse yüz vermeyeyim. Anlasın Hanya'yı, Konya'yı. Ama hiçbir zaman sözümde duramam. Yüzünde şeytan tüyü mü var nedir? Yumuşayı veriyorum. Gözleri daldı. Nazan iğne üzerinde gibi Sami'nin gelivermesinden korkuyordu. Şu sıra gelir de pencereye vurursa ya. Nesrin devam etti. Sen nasıl kocana karşı hala bağlısın? Ben de öyle. Dünya bir tarafa, o bir tarafa. Canı sağ olsun da meteliksiz kaldığı zaman arasın. Ne yapayım? Beni hayata bağlayan o. Ondan başka kimim var? Gözleri yaşardı. Nazan da aynı şeyleri kocası için düşünüyordu. Onun da gözleri doldu. Kocası, çocuğu hatta kaynanası için düşündüklerini söyleyecek. İsterse beni günde 3 öğün dövsünler. Gene de ses çıkarmayacağım. Hele kaynanama karşı en küçük bir yüz eğrisi göstermeyeceğim diyecekti, diyemedi. Nesrin, kalk giyin de çıkalım teklifinde bulundu. Islak kirpikleriyle yaş yaş baktı. Nereye gideceğiz? Yeni pansiyonumu gör de bak. Kaç oda? 2 ama kutu gibi öyle şirin ki. Barada hayli avans borcum oldu. 3 aylık peşin istedi ev sahibi. Patrondan gittim aldım. Allah canıma sağlık verirse çabucak öderim. Haydi hazırlansana. Nazan hala Sami'nin gelivermesi endişesi içindeydi. Yine de çabucak hazırlandı, çıktılar. Sokağa adımını atarken dua üstüne dua ediyor, 2 yanına okuyup üflüyordu. Sokağı kazasız belasız geçtiler. Kar hafiflemişti. Üniversitenin köşesine dönerken Kurt Celal'le İhsan abiye rastladılar. Nazan sarsıldı. Ya laf atarlarsa, ya önünü keserler de o zamparana söyle mahalleden ayağını kessin sonra fena olur filan derlerse, ayakları dolaşıyordu. Delikanlılar tek laf atmadılar. Yalnız ters ters bakmakla yetindiler. Kadınlar köşeyi tam dönmüşlerdi ki Kurt Celal, yanındakini tanıdın mı? Dedi. İhsan abi Nesrin'i tanımıyordu. Kim? Barda çalışıyor. Sahi mi? Şerefsizim ki. Desene, Nazan adam akıllı işliyor. Tabii yahu, o esmer zampara boşuna mı geliyor mahalleye? İhsan'ın kalın siyah kaşları çatıldı. Bol paçalı lacivert aba pantolonun önden ceplerine sokulu ellerini çıkardı, arkasından bağladı. Siyah gocuğunun yakaları kalkık, genç irisi Kurt Celal, gittikleri yeri öğrensek fena olmaz, dedi. Ben de onu düşünüyordum. Takip edelim mi? Hazır şu sıra işimiz de yok. İyi ya, kadınları Beyazıt tramvay durağında buldular. Sezdirmeden diksinemeye başladılar. Kadınlar her şeyden habersiz az sonra gelen tramvaya atladılar. Galatasaray'da indiler. Kar durup durup hızlanıyordu. Tekrar hızlanmış, lapa lapa yağıyordu. Birbirlerine sokularak balık pazarından tarla başına indiler. Kadınların tarla başına inmesi, yüksek bir apartmandan içeri girmeleri Kurt Celal'le İhsan abinin gözlerini 4 açtı. ''Vay anasına!'' dedi İhsan. ''Karı adam akıllı yollu desene.'' ''Yollu tabii. Bar karısı. Getirip getirip satış ediyor herhalde.'' ''Herhalde. Ama bize boş veriyor.'' ''Verir tabii. Onun hovardası Efendi Bey takımı oğlum.'' İhsan Efendi'ye de Bey'e de sövdü. ''Onların verdiği para da bizim vereceğimiz pul mu?'' ''Değil ama biz kenar mahalleli kaba insanlarız oğlum.'' İhsan'ın rahmetli babası eski komiserlerden olduğu için kendini memur çocuğu sayardı. Kenar mahalleli kaba saba insanları sözü tepesine attırdı. Alacağın olsun dedi. Ben de İhsan'sam. Sırrını öğrendik ya hasbi geçelim. Tam kertesinde yakaladık mı bağları saracı bitti gitti. Böyle randevu karılarının mangırını yemek tatlı olur öyle değil mi? İhsan sinirli sinirli bir sigara yaktı, ağız dolusu bir duman bıraktı havaya. Kurt Celal'i filan unutmuştu. Kafasında Nazan soyunuyordu. Yanında kırmızı fesli bir bey. O da soyunuyor. Perdeler indirilmişti. Kalın perdelerin aralığından vuran kirli gün ışığı, ceviz karyolanın kahverengi tahtasında parlıyordu. İçini çekti. Kurt Ceral merakla sordu. Ne o? İçini niye çektin? Hiç, dedi İhsan. Efkarlı görünüyorsun. Efkarlı değil de, acaba diyorum, ne yapıyorlar içeride? Soyunmuş, dökülmüşlerdi. Nazan sarı demirleri pırıl pırıl karyolanın kenarına ilişmişti. Nesrin ayaktaydı. Isınmak için konyak içip içmeyeceğini soruyordu. Nazan hep o çekingen haliyle tereddüt içindeydi. Nesrin isyan etti. Bir kadehçik konyak Nazan ne çıkar? Sarhoş olursam ya? Nesrin kahkahayla güldü. Gücenme ama çok toysun Nazan. Bir kadeh konyağın sarhoşluğundan ne olacak? En iyisi dur. Maltıza çaydanlığı oturtayım. Konyağı çayla punç yapıp içelim. O da ne demek? Punç ayol, konyak çayla daha kolay, daha rahat içilir de. Cevap beklemeden çıktı. Nazan yalnız kalınca Karlo'dan baktı. Pencereye gitti, derinden derine Beyoğlu'nun uğultusu geliyordu. Kar gene hafiflemişti. Birden gözü karşı apartmanın üst katlarından birinin penceresine ilişti. Kaymış perdenin gerisinde yarı çıplak bir kadının profilini, sonra yanındaki sarışın erkeği, daha sonra da dudak dudağa öpüştüklerini gördü. Suç işlemiş gibi korktu. İki yanına bakındı, sonra pencerenin karın perdesi gerisine çekilerek bakmaya devam etti. Penceredekiler kendilerini kaybetmişçesine etraftan görülüp görülmediklerini aldırış etmeden sevişiyorlardı. Fazla bir şey görmek mümkün olamıyordu ama bu kadarcığı bile Nazan'ın kanını kaynatmaya yetmişti. Şu anda kocasının kolları arasında olmayı ne kadar isterdi? İçini çekti. Çok çok 1,5-2 ay sonra kocasına, çocuğuna kavuşabilirdi. O zaman, o zaman bir geliverseydi. Kocasının istediği cilveli bir kadın oluverecek, erkeğinin kıymetini öyle bilecekti ki. Karşı penceredeki erkek kadını sırt üstü yıkmıştı. Görünmüyorlardı artık. Yalnız arada adamın sarı saçlı başı kalkıp iniyordu. Nesrin'in gelivermesi korkusu olmasa iskemlelerden birini çıkar, belki daha iyi görürdü. Yahut apartmanın üst katlarından birinde olsaydılar. Tam bu sırada adımın belden yukarısı gene göründü. Nazan'ın kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Gözlerinden sıcak dalgalar geçiyor, elleri titriyordu. İskemleyi çekti, çıktı. İyi tahmin etmişti. Her şey rahatça görülemiyordu ama gene de kanını kaynatmaya yetiyordu. Dalmıştı birden Nesrin'in sesi. Kolay gelsin. Nazan beyninden vurulmuşçasına yere indi. Nesrin'in alaycı gülen yüzüyle karşılaşınca sapsarı kesildi. Böyle şeyleri seyre meraklı mısın? Kekeledi. Yok canım. Hadi hadi yok canımmış. Ben bayılırım. Bizim buralarda çok bereketlidir. Gel üst kata, madamın oraya çıkalım. Elinden çekip sürükledi. Üst katta pansiyoncu madam oturuyordu. Darmadağın saçları pörsük kollarıyla pek yıpranmıştı. Kapıyı açtı. Nesrin'le pek ahbaptılar. Buyurun dedi. Ne var? Hiç, sinema seyredeceğiz. Madam böyle şeylere alışkındı. Sarkık boyun etlerini titrete titrete gülerek yol verdi. Peşlerinden gitmedi. Nazan'ın eli hala Nesrin'in elinde, büyük bir suç işlemişçesine peşinden sürükleniyordu. Nesrin avucunda buz kesilen elin sahibine baktı. Ne o? Utanıyor musun yoksa? Nazan kulak memelerine kadar kızardı. Utanacak bir şey yok kızım, olağan şeyler bunlar. Karşı pencerede olanları bütün çıplaklığıyla görebilecekleri odaya girdiler. Nazan bakamıyordu. Gözlerini önüne indirmişti. Ama alıştı. Çünkü Nesrin onu unutmuştu. Bile pencereye abanmış, kalın perdelerin gerisinden soluyarak seyrediyor, hafif hafif inliyordu. Nazan'ın eli hala Nesrin'in avucundaydı. Genç kadın avucundaki elin şimdi cayır cayır yandığını fark etmiyordu. Sonra pencereden ayrıldılar. Bütün bu işler pek o kadar büyütülecek şeyler değildi. Nazan anlamıştı. Nesrin, ihtiyaç dedi. Sen duymuyor musun? Duymaz olur muydu? Hele seyrederlerken. Ama yine de gülümseyerek omuz silkti. Aşağıya indiler. Çaydanlık kaynıyordu. Nesrin çay atıp ateşten indirdi. Aşk oyunlarında Sami'nin üstüne yoktur dedi. Öyle olmasa onun kahrını yıllardır çeker miydim? aşk oyunları. Nazan bu deyimi pek beğendi. Hiç duymamıştı şimdiye kadar. Hatta az evvel komşu pencerede olanları seyrederken duyduklarını bütün bir evlilik hayatında bile duymamıştı.